Ayrım 2. Ruh Üşümesi. Adalet Ağaoğlu. Sayfa 13. Kurtulmuş, kurtulmamış. Herkesin, her şeyi hep bir ağızdan konuştuğu, çatal, tabak, bardakların aynı aralıklarla aynı şangırtı şungurtu tınlamaları verdiği orta genişlikteki salon, sağlı sollu iki noktasından birer yarım kolonla kesilmektedir. Bu nedenle kolonların beri yanında kalanlar, garsonların yüzüne ilişmekte ötekilere oranla her zaman daha büyük güçlüklerle karşılaşabilirler. Doğal olması gereken budur. Fakat genel ilgisizlik, alışıldık senli benlilik sonuçta bütün müşterileri birbirine eşit kılmaktadır. Duhiliyenizde ister emansipasyon diye yazsın, ister yazmasın. Bir dizi olumsuzluklarına karşın bu yerin, semtin en iyi yemek yenen lokantası bilinmesindeki hikmeti çözmeye kalkışan da yok zaten. Hiçbir şey olmasa girişte baş garsonun gösterdiği ilgiye değer biçmemezlik edemezsiniz. Hele ne yapıp edip sizi bir masaya yerleştirmesindeki becerisine asla diye yazmaktadır bir gazetenin ağız tadımız köşesi yazarı. Bu arada şu da belirtilmeli. Yarım kolonların üst yarıları aynalarla kaplıdır. Ama ortalığa biraz İngiliz İmparatorluğu barlarının havasını püskürtmek için üstleri tuhaf yazılar, çizgilerle resimlendirilmiş bulunmakta. Karşısına düşenleri bu nedenle biraz burun, bir parça omuz, bazen bir sakal ucu, bazen tek göz, yarım kaş, alt dudak, çene, kulak memesi vesaire olarak parçalı yansıtmaktadır. Adama bir pencere önünde, kadının tek başına oturmakta olduğu masada yer gösterilmiştir. Üstelik, olumsuz yanıt alınmayacağı peşinen bilindiğinden usulüne uygun biçimde önden oturanın izni istenerek. Beyefendiyi buraya alıyorum hanımefendi. Tabii, bu tabii sessizlerden bir tabidir, tabii ki. Pencere ile kolonlardan birinin arasındalar. Bir yığın çizgi, yazı, birçok kafa kol arasından durmadan parçalanarak bazen resimli aynada yarı bütün ama soluk olarak da her zaman camda yansımaktalar. Beyefendiyi buraya alıyorum hanımefendi. Kadının hafif bir baş sallayışı, adamın belli belirsiz, altı hiç çizilmemiş teşekkür selamı, ardında tanrısal eğilmezliğiyle dimdik duran baş garsonun çektiği sandalyeye yerleşir yerleşmez de gözlerini eline tutuşturulan listede yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı gezdirmeye başlaması, tadımlıklarda giriş oklarının uçlarında sevecenlikle biraz durarak ortalara doğru uyanmaya başlayan, kösneye benzer bir duyguyla sonra hiç iştahı olmadığı halde göğüs mü, but mu, sırt mı, beyaz mı, kırmızı mı, kanlı mı, kızarmış mı derken dilinde bir kayganlıkla kendini tutmasını bilmeyen sabırsız bir yeni yetme gibi ansızın tatlılara sıçrayıverişi. Başka ne yapabilir ki? Bir an önce bir şeyler tıkınılıp bir an önce bir yerlere yetişilecektir. Okula, ofise, mezarlığa. Öyle olsun, zamanın akışı da aklımızda bulunsun. O halde uçağa. Pekala. Uçağa değilse bir toplantıya, röportaja, parti il merkezine, üniversiteye, karşı üniversiteye. Efendim, duruşmaya öyleyse tutuk evi kapısına. İyi o halde çocuğun doktoruna, karısını jimnastik salonundan almaya, bankaya, televizyon çekimine, peki sınava, çatı katındaki atölyesinde kil yoğurarak bekleyen, beklerken durmadan saatine bakan sevgiliye, erkeklerin aç karnına formda olmayacaklarını düşünen bir sevgili. Sevgili neden heykeltıraş olsun ki? Belki de iç mimar olmaya aday öğrencilerden biridir. Vizecinin önünden alınacak, kendi bekar evine götürülecek, dersler arası öğle tatili biraz uzatılarak araya iki ha ha ha ha, üç hi hi hi sıkıştırılacak. Durmuş, oturmuş, siyah beyaz bir çift oluşturuluncaya kadar ard arda renkli ve sesli çekilen sekanslar. Ortada duran kalın gerçekle cama vuran solgun gölgeler ve aynada yansıyan insan ve eşya parçacıkları arasında tutuklu kalmış bir hayal gücüne göre. Birinci sekans. Mezecinin önünde buluşma. Orta yaşlara doğru yol alan bol kıvırcık sakallı bir adam, yola değil hep yukarılara doğru bakan blue jeanli genç kıza arabasının kornasını çırt çırt çalar. Kız sanki kimseyi beklemiyormuş gibi yaparak döner. Sözüm ona şaşkın, "Aa sen miydin?" der demez atlar arabaya. Bu arada arkada çarp çabuk bir yığın araç birikmiştir. Onun için erkek arabayı derhal hareket ettirir, hem gider hem de herkese karşı birbirlerinin yanağına birer masum aşk öpücüğü kondururlar. Kız blue jeanli olduğuna göre erkek de tercihen kadife pantolonlu olmalıdır. Bir süre giderler. Her yanlarından pofur pofur egzoz dumanları tütmektedir. Ama onlar aldırmayacak, hayata sanki gülerek bakacaklardır. Her birinin bir gözü önde, bir gözü arkada, kulaklar sağda ve solda, eller, parmaklar kasılmış, boyun damarları şişmiş olarak bakarlar hayata, gülümseye gülümseye ve bir türlü park yeri bulamıyorlardır ve zaman gittikçe kısalmaktadır. Ve biz bunu erkeğin, yani iç mimar olmaya aday kızın hocasının sık sık kol saatine bakmasından anlarız. Trak. İkinci sekans. Arabayı nihayet sokaklardan birine, kaldırım üstüne güle oynaya bırakmışlardır. Çok çöplü, dolayısıyla çok kilili sokağın ucunda görünürler. Yavaş yavaş bize doğru gelirler. Peki ama bunların aceleleri yok muydu? Neden yavaş geliyorlar? Onların yine acelesi var ama biz yavaş çekimdeyiz de ondan. Erkek kızı belinden tutmuş, adeta sürüklemektedir. Nasılmış? Kız da başını sözde erkeğin omzuna dayamıştır. Fakat tam o sıra girecekleri yapının önünde kızın sınıf arkadaşlarından birini apartman kapıcısıyla konuşurken görürler. Kız hemen ayrılır, en yakın bakkala girer. Erkek yoluna devam eder. Islıklarla kapı önündeki öğrencisini ve kapıcısını selamlayıp ıslıklarla merdivenlere tırmanır. Bir kapı açar, girer ve hemen ortalıkta dolanan kirli çoraplarını, donlarını, külotlu bir kadın çorabını da yatağın altına sokuşturur. Biraz rengi bozulmuş görünen gül kurusu çarşafları şöyle bir düzeltir, çarçabuk ter içinde kalır, yarı aralık bıraktığı kapıdan içeri süzülür kız. Erkek kimse gördü mü, gitmişler miydi derken iç mimar adayı kapıyı kapatır, daracık blücüğünle küçük poposu hafif çıkık biçimde bu kapıya yan dayanırken öteki de yatağın üstüne oturmuş acele acele pantolonu çıkarmaktadır. Trak. Üçüncü sekans. Genç kız şimdi çıplak, üstünde sadece minik pembe puanlı beyaz bikini donu var ve yatağa uzanmış erkeğin kendine doğru açılmış kollarını koşup da sıkı sıkı onun esmer gövdesine sarılacağı yerde oda kapısının kakao rengi pervazını kucaklamış. Kardeşim şu senaryoyu yazana sorun bakalım. Bu kız niye kapıları kapı pervazlarının erkek şeyi sanıyor hep? Ruhi bir hastalığı mı varmış? Ne anlam vereceği sorun öğrenin bir olur mu? Yüzünü koluyla saklarken... Trak. Dördüncü sekans. Mimarlık hocası kumral sakal şşş demektedir. Hadi küçüğüm, hadi yavrum, bak zaman geçiyor. Aman ne de güzel yanmışsın yaz tatilinde. Noktalı minicik ak donun bronzlaşmış tenin üstünde nasıl ay artıcı, nasıl azdırıcı bir bilsen. Gel haydi gel kollarıma. Gelmiyor musun aşk olsun? Bak yavru ağzı serin temiz çarşaflar ve ben seni hasretle bekliyoruz. Ama atla haydi. Gel bak saat kaç oldu. Zaten park yeri arayacağız diye. Koş bana. Derken o zamana kadar kapı pervazına dayanmış, kendini hafif hafif sallayan kız, ağzı gözleri sımsıkı kapalı olarak hızla döner, kendini erkeğin kollarına atar. Şöyle yazın denize çivilime nasıl dalıp durduysa öyle. Trak. Bir dakika yahu, bir dakika. Ne bir dakikası kardeşim, iş hazır, kızışmış. Kesmeyin, devam. Beşinci sekans veya aynı sekans. Kız bir takım kıvırcık kumral kıllar arasında kaybolup gitmiştir. Uyumayın, ses yine ses. 40 yılda bir elimize sesli çekmek imkanı geçmiş. Erkekse bıcırdamaktadır. Gıdıklanıyor musun yoksa? Niye gülüyorsun? Bana mı gülüyorsun? Bak yerim şimdi senin bu gülen ağzını, pembiş dudaklarını. Burandan mı gıdıklanıyorsun? Şu andan mı yoksa? Ah geliyorum, hazır mısın? Ah değilim, hayır değilim, içime girme, lütfen dur, acıyor, dursana demektedir. Kız da dur, kolum altımda kaldı. Üf, biraz kalksana üstümden. Şeyini çek, kolum kırılıyor. Kalk üstümden. Trak. Sessizlik. Sahneye değil, sete düşen sessizlik. Sonra. Bir kere hocanın öğrencisiyle yatakta sevişmesi yasak oğlum. Yetmiyormuş gibi bir de böyle açık saçık sözler. Saçmalama, biz o lafları yatak oynaşmaları oynaşmaya benzesin diye koyduk. Sonradan çıkaracağız zaten. Öyle kalacak değil ki. Kalsın be abi, kalsın anasını satayım. Şuna bak, sanki yatakta kıza sarılan kendisi. Yeter, kesin, işe devam. Toparlayalım şunu. Bu sekansta sansür düşünülerek kızla erkek yavru ağzı fon üstüne ay çiçeği desenli örtüler altında tutulmuştur. Hayda, bu ay çiçeklerini söylememiştiniz. Ve sevişmeleri sadece örtülerin kabarıp inmelerinden, dolanıp açılmalarından anlaşılmaktadır. Fakat tabii şimdilik sesler de gelmektedir. Bak beni de güldürüyorsun, manyak mısın? Hep gülüyorsun, anlamıyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Böyle de olmaz ki. O canım canım gülme. İyi sarıl bana. Gel hadi. Ama bak kolun falan rahat ya. Bırak kendini. Bacakların. Aman nasıl özlemişim bu bacakları. Bu karnı. Bu. Gülme. Ah. Trak. Altıncı. Pardon. Yedinci sekans. Mimarlık hocası açık mavi üstüne sütlü kahve ince çizgili boxer'ıyla ayakta çabuk çabuk kalın fitili kadifeden pantolonu giymektedir. Kız ise buruşuk çarşaflarda gerektiği kadar örtük olmak üzere buruşuk yüz, dağınık fikirler, dağınık bir hayatla. Aa ne çabuk giyindin aşk olsun vallahi sana. Pekala buyur al işte. Bu da çatkılı gömleğiniz beyefendi. Aman daha acele ediniz. Gördün mü kimseye el sürmedin işte. Hiçbir öğrencinin yatağını atmadın. İşini bitirir bitirmez de tüymeye hazırlanmıyorsun. Ah ah asıl şimdi güleceğim geliyor inan. Senin böyle mavi donlar giyeceğini aklıma bile getiremezdim. Ne bu böyle çocuk şortu gibi? Kumda oynamaya git bari. Hoş aslında oyun oynar gibi sevişiyoruz biz de. Komik şekilde öyle değil mi? Diye bir şeyler gevelemektedir. Hoşnut mu değil mi belirsiz. Erkek ise ziyanı yok diyecektir. Evlenince ciddi ciddi sevişiriz. Burada kızın yüzünden gizli bir sevinç dalgası geçer. Uzun uzun şöyle seni mezecinin önünden alıp heykelin önünde bırakmak zorunda kalmayacağım. Arabayı daha çabuk park edebileceğim bir yer bulacağım. Herhalde senin de bakkalda saklanıp da bana 10 dakika daha geç gelme durumunda kalmayacağın zaman. Hadi bakalım şimdi toparlan. Gördünüz mü? Senaryoya göre bunlar evleniyorlar sonunda. Demek hoca ile öğrenciyi onun için yatakta alt alta üst üste gösterebiliyoruz biz. Anlaşıldı mı efendiler? Erkek gömleğin düğmelerini iliklerken bir yandan da genç kızı yataktan hemen hemen sürükleyerek çıkarır. Giyin haydi, ders var, işim var, çabuk, çabuk der. Tabii seni heykelin dibinde bırakmamı istiyorsan der. İstersen kal burada. Ha ama telefonlara cevap verme der. Yo yo hayır, benim de işlerim var der kız da. Ayakkabılarını bile merdivenlerde giyer. Bluzunu ancak alt katta ilikleyebilir. Erkek onu böyle bir gören olursa diye sağa sola bakınır. Kız da intikam almış gibi kikirdemekteyken. Trak. İçimde haksızlık ettiğimiz duygusu var. Bu adam hiç de araya sıkıştırılmış boşalımlardan, ayaküstü sevişmelerden haz duyacak birine benzemiyor. İçin için işi şakaya vurmasa kendine çok öfkelenebilir, kendisinden ölesiye soğuyabilirdi. Benine dönük alaycılığı onu bu tehlikeden korumaktadır belki de. Fakat tabii dış görünüşle yetinilirse en uzun süreli hem de en derinliğine yapıp etmeleri anlık ayaküstü işler diye tanımlayabilirsiniz. Üstelik sizin erkeğiniz hangisi? Testini hazırlayan muhabir muharririmiz giriş bölümünde şu açıklamayı yapmayı da unutmuş. Bazı erkekler ise o kadar incedirler ki birlikte oldukları kadına göre her yaşa girebilirler. Bunu aklınızda tutmakta yarar var. Bu arada kadın tavuğu getirtmeden önce keşke bir martini daha isteseymişim diye düşünmüyor mu acaba? Hiç nedeni yokken gözünün önünde bir an belirip yandaki aynanın çizgi yazı resimleri arasında yitiveren mavi üstüne kırmızı çizgili şort giyinmiş erkek görüntüsü ardından hatta hala isteyebileceğini çünkü nasıl olsa şu tabağı geri çevireceğini yeni bir şey ısmarlayacağını belki başlangıçta tavuk zaten aklında yokmuş kırmızı şarap olsun yanına da iyi gidecek bir et diyormuş sonradan tavuk demiş çıkmış. O zaman da şarabın rengini değiştirmiş. Fakat yemek gelmiş, beyaz şarap ortalarda yok. Onu beklerken de. Bence bunları düşünüyor. Şundan. Garsonlardan biri karşısındaki adamın önüne bir kadeh martini bırakmış. Hemen de uzaklaşmıştır. Lokantaya asıl havasını veren şey de bu zaten. Müşteri ısmarlasın ısmarlamasın yemeğe başlanmadan önce önüne içinde iri yeşil zeytin tanesiyle buğulu bir kadehte şu çok övülen martinisinden bırakmak. Kadın yarım saat kadar önce bademli tavuğunu beklerken ve burada bunu kendiliğinden yaptıklarını da aradan geçen zaman dolayısıyla unutmuş olduğundan istemişti. Lütfen bir martini. Yemek için acelem yok. Hiçbir şeye acelem yok. Bir martini rica ediyorum. Garson onun martinisini bu yüzden geciktirmiştir. Herhalde ama kadeh de o oranda çabuk boşaltılmış olmadı mı acaba? Bekletilmeye karşı bir gözdağı. Bunun nedeni garsonun tutumu değil, kadının çok özel bir göz önünde bulunuşu da olabilir. Neden olmasın ki? Bence hiç zorlanmadan asıl seçilebilen bu işte. Şu dakikalar, daha önceki pek çok dakikaları, saatleri, günleri, yılları unutmaya büyük bir gereksinim duyduğu, daha doğrusu kendini yere düşürmeden, buzlar arasında donup kalmadan taşıyabilmesi için yeni bir ortam arandığı. Bunu size konunun baş uzmanı söylüyor. Bir martini daha isteyebilseydi, inanın hiç olmamışa getirmek istediği, istedikleri neyse onu, onları adamın ne yiyip ne yememesi gerektiğine karışarak sağlamaya kalkışmayabilirdi. Uyduruyor olabilirim ama böyle olduğunda diretebilirim de. Baş uzmanlar uzmanlıklarının tadını çıkarmakta kararlılık gösterebilirler. Fakat ne gereği var? Önünde sonunda adamdan kadına ne, kadından adama ne? Birbirlerine birer geçmiş, birer yaş bile vermedikten sonra. Suyun deniz kestaneleri üstünde salınışı, dikenlerin duyarlılıkları, titreşimler. Ürpertinin kime ait olduğunu bilmediğimiz an suyun yaşı sorgulanmaz. Deniz kestanesinin de diye yazmalı bir ozan. Ama hangisi? Bu düeti kim besteleyecek? İlk adımı hem cesur ve soğukkanlı hem atak ve ürkek olan düeti. Kadının yanında ayaklarının dibinde bir yol çantası durmaktadır. Bir yere gidiyor ya da bir yerden gelmiş. Kesin bulunan olduğu noktada olmadığı. Hareket hali. Birkaç saniye önce de adama bademli tavuğun çok acı olduğunu söyledi. Hafifçe dışarı çıkardı minik kırmızı dil ucunu sağa sola oynatarak. Ah, asıl tuhafı bu işte. Büyük uğultu durmuş, garsonlar tekerlekli tatlı masaları, girip çıkanlar, kalkıp oturanlar, insanların omuz başlarında açılıp şarap şişeleri, getirilip götürülen tabaklar, hatta kafesteki muhabbet kuşları. Canım kardeşim, oda dolusu muhabbet kuşun vardı senin, nasıl olur da donarak ölürsün? Kesintisiz bir sessizlikte yüzüyor, yüzerken arada solgun solgun camın aynasına yazı resimlerle orası burası örtünmüş olarak da yarım kolonun aynalarına çarpıyor. Adam yemek listesini zaten var olmayan, maddi ağırlığı bulunmayan bir şeyi bırakır gibi sessizlik diktatoryasına yarışır biçimde bırakıyor masaya. Hoş, hala kaçamak bakışlarla kadına bakmaktadır. Hatta onu birazcık göründüğü gibi görmektedir de. Suda dalgalanışlar yok çünkü. Bu öyle bir dinginlik ki kadife bakıştım, öyle bir dinginlik ki kendi kendilerinin en kuytuluklarına çekilmişlere bile güven verebilir. Onları kendi dışlarına çıkmaya kışkırtabilir. Bir cezir olayı da beklenmektedir, sular çekilebilir. İşte kadının göz kapakları yeniden yukarı kalkıyor. Uyuyan güzel uyanmış. O neyse, o olarak bile takma kirpikli değil, masalın üçüncü sınavı da başarıyla atlatılmış bulunmaktadır. Chopin başladı. Ama iki el, iki numaralı La Minör Prelüt diyelim mi? Yoksa yaylardan bir düet mi olsun? Adım adım bir yere giriyoruz, bir şeye hazırlanıyoruz. Karşılaşma, yoklayışlar. Prelüt yara alacak mı? Alacaksa ne zaman, nerede bitecek? Yeni mi başlayacak bilmiyoruz. Ne kesecek soluğumu sevgilim? Gitme. Adam gülümsüyor, kadın da. Kaçamaklar bitti. Bu öyle üstü heykelin dibine bırakılmayacak. Epeyce yakınlardayım, görüyorum, duyuyorum, işitiyorum da. Rica ederim, heykelin üç maymun heykeli olduğu sadece siz uzaktakilerin bir yakıştırmasıdır. Öyle bir şey yok. Chopin'den ilk notalara kulak veriyorlar. İşitiyor musunuz? Pekala, bademli tavuktan yemeyeceğim, demektedir adam. Gözlerini yumuşacık bir öpüş gibi kapayıp açmakta, bildiği almaya saklamaya değer ne varsa toplamakta, hepsini içine doldurmaktadır. Taze ot yeşili olabilir bu. Hafif bir akşam esintisi, gök kızartısı, gün, lokanta, sessizlik, prelüdün ilk notaları, upuzun bir sevişmenin ardından gelen serin gülümseyiş olabilir. Chopin'i de Scarlatti sonatlarından biri izleyecektir, umudu olabilir. Hemen ekliyor zaten. Sizinkini de geri gönderelim mi? Kadın ikinci martinisini henüz içmediği halde epeyce bir özgürlüğe kavuşmuş ışıklı sesiyle diyor ki: Ama bakın, yemeğin acısı baharatından, beyaz ya da karabiberinden değil, taze yeşil biberinden. Bunu severseniz... O hayır, adam ağzında ısırgan otu dolaşmasından hiç hoşlanmaz. Bunu sanki kadın da bilmektedir ama pek emin değil. Belki de az önce araya giren öğütler, hatta gözlerinin önünde burnunun dibinde çekilmiş nice acılı ve acıklı film kareleri, üstünde irili ufaklı ayak izleri bırakmış. O da bu izlerden ötürü kendinden dahi kuşkuya düşecek bir duruma itilmiştir. Kim bilebilir? Hem durmadan düş kırıklığına uğramaktansa her şeyi havada bir soru işareti halinde bırakırsın, olur biter. Ancak bundan hoşnut olduğum söylenemez. Efendim? Usulca başını silkeliyor. Ancak bundan hoşnut olduğum söylenemez. Özür dilerim ben... Duraksıyor. Aa, kolay mı sanıyorsunuz çekip gitmek? Çok üzgünüm. O uçağa binmeliydim. Evet, görüyorum onları. Duyuyorum da. Uçak kadının yanındaki boş bir yerle havalanıyor. İbrişim ipi, incecik bir sızı havayı delerek geçiyor diye düşünmekteyim hatta. Dahası şimdi artık ortalığa yalnız ikisi için yerleşen şu çok değerli, o oranda da pahalı sessizliği bile paylaşıyorum onlarla. Ayakların ucuna basarak prelüdün son notalarına yaklaştığı anda. Açıklanması gerekli her şey açıklanıp bitmiş. Artık herhangi bir açıklama olmaksızın da taze otla örtülü kırlıklarda el ele yürüyebilirlermiş. Yürüyorlarmış gibi. Sorgulamalardan uzak bakışlarla bakıyorlar birbirlerine. Ben de bakıyorum. Bunlar resimler, bir dizi tablo. Arada fotoğraflar da var. Erotik hayatımız sergisi. Bu ufukta gözden silinip giden tren fotoğrafını da neden koymuşlar? Ne ilgisi var? Şu bir çift kadın pabucunun ne kadar ilgisi varsa bunun da var işte. Ama onlar yine de kadın pabucu. Bunlar da tren yolları. Ne yapalım yani? Evet bakıyorum. İlk ağızda kesinlemeci bile davranabiliyorum. Öyle ya, kuşkuyu henüz tanımadığınız bir çağda beyaz şaraptan rahat rahat bir yudum alarak. Bunun enik konu, geniş boyutlarda bir ruh üşümesinin atlatılmasına aday an olduğundan. Pek de emin değilim. Ne olsa haydi tehlikeli, çok ince bir çizgide durmaktalar. Yine de birbirlerine kuşkuyu bilmiyora gelme, şimdi ise unutmama konusunda son derece destekleyici bakışlarla baktıkları söylenebilir. Siz kuşkudan söz açıyorsunuz. Fakat yer küre çekirdeğinin soğumakta olduğu kesin değil ki. Kesin görünüyor. Yok canım, daha değil. Öyleyse de soğumayı geriletme şansını büsbütün yitirmiş değiliz herhalde. Ayrıca da işte görüyorsunuz, henüz yaşıyoruz. Kıyamet kopmadı henüz. Bir kurşun daha canınızı delerek geçebilir. Prelüt hemen şimdi bitecek olabilir. Ardından da Scarlatti yerine diyelim ki Rast Peşrevi gelecektir. Yorumcular sazlarıyla birlikte değişecektir. Her neyse, yine de acılı tavuk nedeniyle ya da değil, birisiyle böyle, tam da böyle bir an göz göze gelebilmenin, bu ilk karşılaşmanın bile sıcacık bir yeşil doğurganlığa yol açacağını düşünüyorum ben. Kuşkusuz ön bilgiler nedeniyle, aynı şekilde yine ön bilgiler nedeniyle bu taze ot yeşilinin kalın bir kül tabakasıyla örtülmesi engellenebilir diyorum. Artık öyle olmalıdır, yoksa ön bilgiler ne işe yarayacaktır? Öyle mi? Ben ne diyorum ki? Hayal görüyorsunuz siz. Volkanlar patlamıştır, küller hayatların üstüne çökmüştür ve volkanlar bize küller püskürtmeyi sürdürecektir. Ve ben de ne yazık ki artık önüme çıkan küçük ışıklı hayat noktalarını geri çevirmeyi öğrenmiş bulunmaktayım. Çünkü bu ışıklı noktalar çok soğumakta, ısınmak üzere sarıldığınız, onsuz kaldığınızda ise sizi daha beter üşütecek olan kötü avcı kaynaklarından başka bir şey değildir. Yine de beni çağıran ışıklı hayat noktalarına karşı yeterince iyi zırhlanabildiğimi söyleyemem. Sonra, neden sustunuz? Susmayın lütfen. Kadın işaret parmağının ucunu usul usul masa örtüsünde gezdirmektedir. Sanki bir şeyi hafif kulak kabartmış. Adamsa belli belirsiz öksürdükten sonra sormakta. Neden sustunuz? Öteki sadece başını eğmektedir. Dinleyin. İkinci ayrımın sonu, sayfa 23.